Ayrım 21. Aklı Kemal. Sinan Meydan. Sayfa 263. Atatürk Demokrasi Projesi çerçevesinde 1923'ten itibaren kadının ve kadın haklarının önemini vurgulayan konuşmalar yapmaya başlamıştır. Örneğin 31 Ocak 1923'te İzmir'de halka konuşmasında kadınların erkeklerden hiçbir zaman geri olmadığını söyleyerek kadınların erkeklerle aynı seviyede olmasını, kalkınmanın ancak kadın erkek birlikte gerçekleştirileceğini vurgulamıştır. Atatürk'ün Söylem ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 85-87. 21 Mart 1923'te Konya Kızılay Şubesi'nin düzenlediği bir toplantıda kadınların hak ve görevleri açısından pek çok konuya değinmiştir. 1925'te kadın hakları konusunda İnebolu'da, Kastamonu'da, İzmit'te konuşmalar yapmıştır. 1925'te bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cinsten meydana gelir. Mümkün müdür ki bir kütlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmezlikten gelelim de kütlenin hepsi yükselme şerefine erişebilsin demiştir. Koca Türk AG sayfa 116-117. 14 Ekim 1925'te İzmir Kız Öğretmen Okulu'nda öğrencilere sorular sormuş ve bazı soruları kendisi yanıtlamıştır. Örneğin, Türk kadını nasıl olmalıdır sorusunu şöyle yanıtlamıştır. Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkar ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil, ahlakta, fazilette ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadının vazifesi Türk'ü zihniyetle, Türk'ün zihniyetiyle, pazusuyla, azmiyle muhafaza ve müdafaya kadir nesiller yetiştirmektir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Fikret merhumun cümlece malum olan bir sözünü hatırlatırım. Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 235. 1928'de kadınlarımız eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar demiştir. Koca Türk AG sayfa 112. Atatürk 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. toplanma yılını açış nutkunda özel idarelerce yurdun çeşitli yerlerinde bir kız öğretmen okulu ile 3 kız idaresinin ve 30 kız ilkokulunun Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir kız lisesi ve 2 kız ortaokulunun açıldığını müjdelemiştir. 15 Temmuz 1923'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1. heyeti ilmiye toplanmış, diğer konular arasında kız ve erkek öğretmen okullarının tüzük ve programları üzerinde durulmuş İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nda orta kısım açılması kararlaştırılmıştır. 14 Ağustos 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet programı okunmuş milli eğitim konuları arasında kadınların eğitim ve öğretimine de önem verileceği, bu maksatla kız öğretmen okulları, kız liseleri ve kız sanayi idadileri açılacağı ve bunlara gerekli eğitim araçları sağlanacağı belirtilmiştir. Cumhuriyet'in ilk anayasası ilk öğretimi kız çocuklar için de zorunlu saymıştır. 87. maddede kadın, erkek bütün Türklerin ilk öğretimden geçmek mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir. Cumhur AGM 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek ve 20 Nisan 1924'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 87. maddesi değiştirilerek kız ve erkek çocuklara ilk öğretim zorunluluğu getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilk ders yılında öğretim yapan 20 öğretmen okulundan 7'si kız öğretmen okuludur. AGM 1927-28 öğretim yılında 9 erkek 2 kız teknik öğretim okulu varken 1938-1939 öğretim yılında bu sayı 11 erkek 13 kız teknik öğretim okuluna yükselmiştir. Reşit Özalp, rakamlarla Türkiye'de teknik ve mesleki öğretim Ankara 1956 sayfa 41. 1938'e kadar Türkiye'nin değişik yerlerinde toplam 40 Kız Sanat Enstitüsü ve Kız Sanat Okulu kurulmuştur. Bu sayede okuyan kızlarımızın sayısında büyük bir artış görülmüştür. 1923'te ilkokullarımızda 63 bin kız öğrencimiz varken bu oran 1970'te 2 milyonu bulmuştur. Ortaokullardaki kız öğrenci sayısı 1128'den 200 bine ulaşmıştır. Liselerimizde 1923'te sadece 166 olan kız öğrenci adedi 1970'te 64 bine yükselmiştir. 1923'te üniversitede Darülfünun sadece 168 kız öğrenci varken bu sayı 1970'te 16 bine yükselmiştir. Bakınız Burhan Göksel, Atatürk ve Kadın Hakları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 1, cilt 1, Kasım 1984. Harf devriminin yapılması, millet mekteplerinin açılması, karma eğitimin başlatılması gibi devrimci adımlarla kadınların okuryazarlık oranları yükseltilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kız öğrenci ve kadın öğretmen sayısında büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bakanız Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara 1982, sayfa 322-328. Eğitim Birliği Kanunu, tevhid-i tedrisat ile eğitim alanında kadın erkek eşitliği sağlandıktan sonra kadın iş hayatına katacak bir dizi girişimde bulunulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından 1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye'de ilk kez kadınlara işçi ve çiftçi delegeleri arasında yer verilmiştir. Ayrıca 500 kadar izleyici arasında önemli sayıda kadın izleyici vardır. Kongre kararlarının birinci maddesinde kadın erkek çalışanlara amele yerine işçi denilmesi, 7. maddesinde kadınların madenlerde çalıştırılmaması, 10. maddesinde kadın işçilere 8 hafta doğum, her ay 3 gün ay hali reg dönemi izni verilmesi, 2. maddesinde emzikhaneler açılması öngörülmüştür. Aydoğan, Atatürk ve Türk Devrimi, Ülkeye Adanmış Yaşam 2, sayfa 253-254. Atatürk 1924'te Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey'i gelişen ülkelerdeki iş kanunlarında kadının durumunu incelemekle görevlendirmiştir. Bu doğrultuda bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun çalışmaları sonunda çalışan kadınlara 10 hafta ücretli doğum izni verilmesinden kadınları gece ve ağır işlerde çalıştırmayı önlemeye yönelik bir dizi koşul getirilmiştir. Meclisin bu tasarıyı kabul etmemesi üzerine 1929'da kadın haklarını daha da genişleten bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. İstanbul Ticaret Odası'nın Türk sanayini yıkıma uğratacak Necide Hanım, La Légation Ouvrière de la Turquie Contemporaine, Reyi Kahye 2, sayı 245A 1928'den nakleden Bernard Kaparol, Kemalizm sonrasında Türk Kadını Cilt 2, sayfa 19, Aydoğan AG, sayfa 254. İddiasıyla karşı çıktı, bu tasarı da reddedilmiştir. Bunun üzerine 1934'te öncekilerden çok daha ileri bir kadın işçi hakları tasarısı hazırlanmış ve sonunda bu üçüncü tasarı 8 yıllık bir mücadelenin ardından 8 Haziran 1936'da 3008 sayılı iş kanunu olarak kabul edilmiştir. Aydoğan AG 254. Atatürk'ün çabalarıyla sonunda yasalaşan iş kanunu, kadınların sanayi işlerinde gece görevlendirilmesini, yaşı ne olursa olsun maden işleri, kablo döşemesi, kanal ve tünel yapımında çalıştırılmasını yasaklamıştır. İsteyen kadınlara gece çalışma izni de verilmiştir. Kadınlar artık 123 çeşit ağır ve tehlikeli işte çalıştırılmayacaktır. Çok daha önemlisi, işverenlerin atölyelerinde ve fabrikalarında kadın işçi çalıştırması zorunda kılınmıştır. Kaporal AG, sayfa 34-35, Aydoğan AG, sayfa 254. 1926'da çıkarılan Borçlar Kanunu'nda borçlar tanımlanırken kadın erkek ayrımı yapılmadan her iki cins eşit görülmüştür. 1926'da çıkarılan Medeni Kanun'da kadına dilediği mesleği, sanatı seçme ve yürütme hakkı verilmiştir. Kanun, kadının meslek ve sanatın yürütmesine yarayan malları dokunulmaz mallar saymıştır. 1930'da çıkarılan Lüfus Sağlığı Toplum Sağlığını Koruma Kanunu'yla çocuklu kadın işçilere çalışma saatleri içinde işlerini ara vererek çocuklarını emzirme olanağı sağlanmıştır. Kaporal AG, sayfa 31-32-37, Aydoğan AG, sayfa 354-355. Atatürk'ün genç cumhuriyetinin kadınlara tanıdığı bu işçi hakları Atatürk'ün kurduğu sosyal fabrikalarda aynen uygulanmıştır. Atatürk'ün sosyal fabrika projesi Aklı Kemal'in 3. cildinde anlatılacaktır. Atatürk, kadınların sosyal hayatın tüm olanaklarından yararlanmasını istemiştir. Önce 1924 yılında İstanbul'da vapur, tramvay ve trenlerde erkeklerle kadınları ayıran kafesler ve kadınların bulunduğu bölümlerdeki perdeler kaldırılmıştır. Bundan sonra kadınların kocaların yanında seyahat edebilmeleri sağlanmıştır. Daha sonra parklar, plajlar, mesire yerleri, salonlar kadınlara açılmıştır. Kadın spor kulüpleri kurulmuştur. Beden eğitimi ve izciliğin gelişmesiyle kadınlar da bu alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Cumhuriyet'in ilk kadın sporcularını, ilk kadın doktorları, ilk kadın bilim insanları, ilk kadın pilotları, ilk kadın hukukçuları takip etmiştir. Örneğin 1930 yılında Hakim Nezahat ve Beyhan Hanımlar Asliye hakimliklerine atanmışlardır. Özakman, Cumhuriyet 2. Kitap sayfa 367. Cumhuriyet çok kısa sürede Türk kadınının çehresini öylesine değiştirmiştir ki, son Osmanlı Şeyhülislamı'nın torunu Keriman Halis 1932'de dünya güzeli seçilmiştir. Bernard Kaparol, Age sayfa 22'den nakleden Aydoğan, Age sayfa 248. Müslüman Türk kadının Osmanlı son dönemlerindeki en büyük sorunlarından biri giyim kuşamına çok fazla müdahale edilmesidir. 17. yüzyıldan beri birçok Osmanlı padişahı kadınların örtünmeleri, çarşaf ve peçe kullanmaları konusunda fermanlar yayınlayarak kadınlar üzerinde bir baskı kurmuş, kadınların özgürlüklerini kısıtlamıştır. Atatürk, Türk kadınını her bakımdan özgürleştirmeye kararlıdır. Bu bakımdan koca, abi ve mahalle baskısıyla padişah fermanı ile kapanmaya, çarşaf ve peçe takmaya zorlanan Müslüman Türk kadınını öncelikle bu türlü erkek baskısından kurtarmak gerektiğini düşünerek işe başlamıştır. Atatürk, kadın üzerindeki erkek baskısının dine dayandırıldığını da çok iyi bildiği için kadın kıyafeti konusundan söz ederken sıkça dinin bu konudaki hükümlerinden de söz etmiştir. Dinimizin kadınların çarşaf ve peçeyle kapanmalarını istemediğinin özellikle altını çizmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın başlarında en yakın arkadaşlarına gelecekte tesettürü kaldıracağından söz etmiştir. Örneğin 7 Temmuz 1919 gecesi Erzurum'da yakın arkadaşı ve yaveri Mazhar Müfit Kansu'ya gizli kalmak kaydıyla gelecekte yapacağı devrimleri yazdırırken 3. sıraya tesettür kalkacaktır diye yazdırmıştır. Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber cilt 1 sayfa 131-132. 24 Eylül 1925'te Bursa Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmada da çarşaf ve peçenin kalkması gerektiğinden söz etmiştir. Hanımlar da erkekler gibi şapka giymelidir. Başka türlü hareket etmemize imkan yoktur. İşte size bir örnek. Bu başla medeni bir hanım Avrupa'ya gidip insan içine çıkamaz. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 17 sayfa 324. Atatürk 2 Şubat 1923'te İzmir'de ve 27 Ağustos 1925'te İnebolu'da yaptığı konuşmalarda kadınların kendilerini hayattan koparacak şekilde çarşaf ve tesettürle kapanmalarının doğru olmadığını, dinimizin hiçbir zaman bu şekilde bir giyinme, örtünme istemediğini uzun uzun anlatmıştır. Meydan, Atatürk ile Allah arasında sayfa 621-623. Bir taraftan çarşaf ve peçeyle sıkı sıkıya kapanmayı eleştiren Atatürk, diğer taraftan Avrupa'daki balolarda görülemeyecek kadar açık saçık giyinilmesini de eleştirmiştir. Kadınlarımızın giyinme konusunda ifrat ve tefritten kaçınmaları gerektiğini belirtmiştir. 21 Mart 1923'te Konya kadınlarına bu konuda şunları söylemiştir. Şehirlerimizde kadınlarımızın giyinme tarzı ve tesettürde iki şekil görülüyor. Ya ifrat ya da tefrit görülüyor. Yani ya ne olduğunu bilinmeyen çok kapalı, çok karanlık dış şekil gösteren bir kıyafet veyahut Avrupa'nın en serbest balolarında bile dış kıyafet olarak arz edilmeyecek kadar açık bir giyinme. Bunun her ikisi de şeriatın tavsiyesi, dinin emri haricindedir. Bizim dinimiz kadını o tefritten de bu ifrattan da uzak tutar. Atatürk'ün söylev ve demeçleri cilt 2 sayfa 153-155. Atatürk'ün Türk kadınlarına en büyük hizmetlerinden biri din istismarı ile kadını kapanmaya zorlayan erkek baskısını kırmak için verdiği mücadeledir. Cumhuriyet kadınları her bakımdan bilinçlendirmekle işe başlamıştır. Atatürk okuyan, düşünen, sorgulayan, çalışan, ekonomik özgürlüğüne sahip medeni ve siyasi haklarını kazanmış kadının dinle beslenen erkek baskısından kurtulacağını düşünmüştür. Bu durumdaki kadının kendine en yakışan çağdaş kıyafeti özgürce seçeceğini bildiği için de kadının giyim kuşamı konusunda zorlayıcı hiçbir kanun çıkarmamıştır. Sadece kadınları çarşaf ve peçe takmaya zorlayan çağ dışı anlayışla mücadele etmiştir. Türk Medeni Kanunu. Osmanlı İmparatorluğu'nda uzun çalışmalar sonunda 10 yıl içinde 16 kitap olarak hazırlanan Osmanlı Medeni Kanunu Mecelle 1868'de yürürlüğe girmiştir. Mecelle, fıkıhın dünya işleriyle ilgili hükümlerini bir araya toplayan bir medeni kanundur. Dini kuralları esas aldığı için değişen toplumsal ihtiyaçlara yanıt vermekten çok uzaktır. özellikle kadın hakları konusunda dişe dokunur hiçbir yenilik getirmemiştir. Çok kesin hükümlere sahip olduğu için hakimin yorumuna hiç yer bırakmaması, hükümlerinin çağdaş ticarete uygun olmaması, örneğin 190. maddedeki satış sırasında satılacak olan şeyin mutlaka var olması hükmü, bir hasadın ürünlerinin önceden satılmasına engeldir. Ayrıca ticari şirketlerle ilgili maddeleri yetersizdir. Aile ve kişi hukukunda sessiz kalıp bu konuları şer'i hukukun alanına bırakması gibi sayısız eksikliği vardır. Gentizon AG sayfa 174-176. Türk kadınını iş hayatında, eğitim hayatında, özel hayatta, kısacası toplumsal hayatta her bakımdan erkekle eşit hale getirmek isteyen Atatürk, kadına geniş haklar veren çağdaş bir medeni kanun hazırlanması için çalışma başlatmıştır. Nitekim Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, hukuk devrimi nedeniyle kendisine teşekkür eden İstanbul Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı'na 6 Şubat 1926'da çektiği telgrafta, bu kanunları Atatürk'ün ilhamı ile hazırlandığını, Cumhuriyet kanunlarında bir başarı görülüyorsa bunun şerefinin Atatürk'e ait olduğunu ifade etmiştir. Cumhuriyet kanunlarında bir muvaffakiyet ve bir güzellik görülüyorsa bu şahsıma değil doğrudan doğruya Türk ihtilalinin büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine aittir. Büyük liderlerden aldığı maddi ve manevi feyz ve ilhamladır ki bu kanunları hazırladım. Zaten bu kanunlar büyük liderimizin vaaz ettiği, ortaya koyduğu inkılap prensiplerinin ifade ve tespitinden başka bir şey değildir. Gizli kalmasına gönlümün bir türlü razı olmadığı bu hakikati şuracıkta kaydetmekle, tarihe hizmet etmiş olmakla mütevellit doğmuş bir sürür sevinç duymaktayım. Hürmetlerimin kabulü ve en samimi duygularımın inkılabın genç Türk hukuk namzetlerine, adaylarına iblağını iletilmesini lütfen tavassut buyurmasını çok rica ederim. Hakimiyeti Milliye Gazetesi 7 Şubat 1926. Yeni Medeni Kanun'un gerekçesi olarak önceki Medeni Kanun Mecelle'nin kuralları ve ana hatlarının dini olduğu kanunları dine dayanan devletlerin kısa süre sonra ulusun isteklerini karşılayamadığı, çünkü dinlerin değişmez hükümler içerdiği, bu nedenle çağdaş bir medeni kanuna ihtiyaç duyulduğu biçiminde ifade edilmiştir. Gözler AG sayfa 110. Atatürk'ün talimatları doğrultusunda dünyadaki medeni kanunlar incelenmiştir. 11 Eylül 1924'te İsviçre Üniversitesi'nde öğrenim görmüş 26 hukukçudan kurulu bir komisyon, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un başkanlığında dünyadaki çağdaş medeni kanunları incelemeye başlamıştır. Fransız kanunu eski, Alman kanunu ise eksik ve karışık bulan komisyon, İsviçre medeni kanununda karar kılmış ve bu kanunu Türk ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye çalışmıştır. Yücel Özkaya, Atatürk'ün hukuk alanında getirdikleri Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, sayı 21, cilt 7, Temmuz 1991. İsviçre Medeni Kanunu'nun bazı maddeleri değiştirilerek Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir. Örneğin İsviçre Kanunu'nda yetişkinlik çağı 20 olarak belirlenmişken Türk Kanunu'nda 18 olarak belirlenmiştir. İsviçre Kanunu'nda evlenme mal birliği ilkesine dayalıyken Türk hukukunda mal ayrılığı ilkesine dayanmıştır. Gentizon AG sayfa 182-183. Bu çalışmalardan sonra meclis 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nu bazı değişikliklerle Türk Medeni Kanunu olarak kabul etmiştir. İsviçre Medeni Kanunu 1912'de yürürlüğe girmiştir. O zamanki dünyada en son hazırlanmış, dolayısıyla en çağdaş medeni kanunlardan biridir. İsviçre Medeni Kanunu'nun önemli bir bölümünü Eugen Huber hazırlamıştır. 1923'te ölen Profesör Huber'in en önemli eseri 1888 ile 1893 yılları arasında çıkardığı İsviçre Özel Hukukunun Sistemi ve Tarihi adlı 4 ciltlik çalışmadır. İsviçre hukukunun şaheseri olan bu çalışmasıyla Huber, bizim de kabul ettiğimiz İsviçre Medeni Kanunu'nun temelini atmıştır. Özkan Tikveş, Atatürk Devrimi ve Türk Hukuku, İzmir 1975 sayfa 151 dipnot 38. Medeni Kanunu tamamlamak için yine İsviçre'den alınan Borçlar Kanunu kabul edilmiştir. 22 Nisan 1926. Tikveş AG sayfa 151. Türk Medeni Kanunu şeriattan ve şeriatla biçimlenen mecelleden ayrı olarak aile hukukunda, miras hukukunda, malların yönetimi konusunda kadına erkekle eşit haklar tanımıştır. En önemlisi de resmi nikahı zorunlu kılarak birden fazla kadınla evlenmeyi yasaklamıştır. Türk Medeni Kanunu kadın hakları dışında özellikle miras hukuku ve toprak mülkiyeti konusunda da çok önemli yenilikler getirmiştir. Feodallerin, ağalar, şeyhler ve nüfuzlu kişilerin etkisini kırmıştır. Medeni Kanun'un kabulünden sonra 14 Haziran 1926'da adliye vekaleti bir yönetmelik yayımlayarak nişanlanma, evlenme, boşanma bölümlerini düzenlemiş, bunu savcılıklara ve köy ihtiyar heyetlerine yollamıştır. Bu kanunlar gazetelerde de yayınlanarak halkın bilgilenmesi sağlanmıştır. Özkaya AGM, Genç Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Medeni Kanun'un kabulüyle artık Türk ailesinde kadın ve erkeğin eşit duruma geldiklerini belirtmiştir. Benim düşünceme göre tarihimizde çıkan en belirgin görüntü Türk kadınına aittir. İşte elimizdeki kanun tasarısı bugüne kadar hatunluğunu korumasına rağmen esir gibi muamele gören kadınımıza onurlu yerini vermek görevi yapacak. Gentizon, AG sayfa 184. Türkler adlı kitabın yazarı David Hotman, Türk Medeni Kanunu hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. Atatürk devrimleri içinde en hayret verici ve ilerici olanı İsviçre Medeni Hukukunun kabulüdür. Yeni Medeni Kanun, çok kadın alma geleneğini ortadan kaldırmış, o zamana kadar erkek egemenliği altında olan kadına eşit hak tanımıştır. Bunun ne kadar devrimci bir davranış olduğunu anlamak için Türkiye'den başka hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir işe kalkışmadığını hatırlatmak yeter. Diğer İslam ülkeleri şeriatı derinleştirmeye çabalamışlar fakat hiçbiri Atatürk'ün yaptığı gibi şeriatın yerine bir Avrupa ülkesinin kanunlarını getirmeye cesaret edememiştir. Türkler kanun olduğu gibi kabul etmişler fakat bir noktada önemli bir değişiklik yapmışlardır. Bu da evlenme yaşının tespitinde olmuştur. İsviçre kanununda evlenme yaşı olarak erkeklerde 20, kızlarda 18 yaşı tespit olunmuştur. Türkiye'de genç kızlar genellikle 14 yaşında evlendikleri için bu çok görülmüştür. Bunun üzerine İsviçre yasası Türkiye'de erkeklerde 18, kızlarda da 17 olarak değiştirilmiştir. Gözler, AG, sayfa 112. 21. ayrımın sonu sayfa 272.